10. ayrım. Sayfa 105. 6. Bir genelkurmay başkanının darbe yapmaya kalkıştığı iddiası da tartışmasız o genelkurmay başkanının görevinden kaynaklanan yetkilerini kötüye kullandığının iddia edilmesidir. Sonuç. Özel görevli savcılar ve mahkemeler yasama, yürütme ve yargının üzerine dördüncü güç olarak yerleştiği takdirde demokrasiden söz edilemez. Hukuk devleti yok edilerek demokrasi korunamaz. Soruşturma ve yargılamanın konusu ne olursa olsun adalet mekanizması adil yargılama yapmaz ise öç alma mekanizması gibi çalışır. Her öç yeni öçler yaratır. Kısır döngünün kırılması için hukuk devletinden başka çıkar yol yoktur. 10 Ocak 2012 Ankara. Türkiye'ye gündem dayanmıyor. Ancak gündemin merkezinde hep hukuksuzluklar var. O tarihte yaptığımız uluslararası hukuk kurultayı hem ulusal hem uluslararası alanda ses getirdi. Açılış konuşmamı sizlerle olduğu gibi paylaşmak istiyorum. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2012 Açılış Konuşmam. 1. Türk toplumuna darbeler büyük zarar verdi. Sivil toplum örgütlenmeleri her seferinde büyük yaralar aldı. 1980 darbesinde siyasi partiler kapatıldı, toplumun zar zor oluşturduğu siyasi kültür silindi. Parti örgütlerinin dağıtılması, gençlik kollarının, kadın kollarının lağvedilmesi, devlet memurlarına ve üniversite öğrencilerine siyasi partilere üye olma yasağı getirilmesi bütün bir toplumu siyasetten uzaklaştırdı. Daha da vahimi yeni yetişen nesillere siyaset ve siyasi partiler toplum zararlısı olarak tanıtıldı. Diğer yandan dernek kurma ve derneklere üye olma zorlaştırıldı. Sendikal haklar kısıtlandı. Sendikal örgütlenmeler budandı. Üniversiteler YÖK aracılığı ile siyasi iktidara bağımlı kılındı. Yargı HSYK eliyle siyasi iktidarın etkisine açık hale getirildi. Sivil toplum örgütlenmelerinin bu denli zayıflatıldığı, üniversitelerin bilimsel özelliğini yitirdiği ve sustuğu, demokratik protestoların önce polis tarafından sonra da yargı tarafından ağır şekilde cezalandırıldığı bir ülkede 4 yılda bir sandığa gidiyoruz diye demokratik bir düzen içinde yaşadığımızı sanmak tam bir hayal değil mi? 2. Bu ülkede insanlar haklı bir paranoya yaşıyor. Neredeyse simitçiler, çaycılar bile telefonunun dinlendiğinden şüpheleniyor. Gerçekler kadar algılamalar da önemlidir. Toplumda böyle bir algılama varsa bu algılamayı giderme sorumluluğu siyasi iktidardadır. Yargıya güvenelim veya bu korkuları birileri maksatlı olarak yayıyor şeklinde geçiştirmelerle topluma güven duygusu aşılanamaz. Topluma yol göstermesi, öncülük etmesi beklenen saygın kişiler dahi bu kaydı kim, hangi hakla yaptı diye sormak yerine özel hayata saygımız sonsuz ama diye başlayan ikiyüzlü cümleler kuruyorlar. Bu suça ortak olmaktır. Kimin kaydettiği belli olmayan, suç teşkil eden bir kasetin içeriğinin doğru olduğunu varsayarak insanları nasıl siyaseten linç edersiniz? 3. Türkiye'de iddia ediyorum tutuklamaların %99'u evrensel hukuk standartlarına aykırıdır. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, anayasanın, ceza muhakemesi kanununun emredici hükümlerine rağmen tutuklama kararlarında gerekçe yer almaz. Kanunda yazılı soyut ifadelerin mahkeme kararına yazılmasıyla iş geçiştirilir. Tutuklanan kişi kararda gerekçe yazmazsa niçin tutuklandığını nereden bilecek ve nasıl savunma yapacak? Zaten tutuklama maalesef peşin verilen keyfi bir ceza şeklinde uygulanıyor çoğu zaman. Suçsuzluk karinesi ne yazık ki yalnızca anayasada yer alan hoş bir sedadan ibaret. Birine 100 TL borçlusun dendiğinde, iddia eden ispatlasın diyebilen toplum, suçlusun dendiğinde kişinin suçsuzluğunu ispatlamasını bekliyor. Kişi özgürlüğü, kişinin değeri işte bu kadar ucuz. Ben Ergenekon diye bilinen sürecin bu anlamda toplumsal bir silkinmeye yol açacağını umut ediyorum. Yıllardır Anadolu insanının çektiği çile, Adliyelerde yaşadığı sıkıntı maalesef bu vesileyle basının gündemine geldi ve böylece toplum savunma hakkını, suçsuzluk karinesini, tutuklamanın sadece bir tedbir olduğunu olumsuz örnekleri göstererek öğrendi. Keşke öğrenme süreci olumlu, çağdaş, güzel örneklere dayansaydı. 4. Bugün özel görevli ağır ceza mahkemeleri adıyla devlet güvenlik mahkemeleri aynen devam ediyor. Mahkemede gerçek aranır, adalete ulaşılmaya çalışılır. Bir mahkeme bireye karşı devleti korumak amaçlı kurulamaz. Devleti veya iktidarı korumak amaçlı kurulan mahkemeler Orta Çağ'ın Engizisyon mahkemelerinin devamıdır. Geldiğimiz noktada özel görevli savcılar ve mahkemeler anayasanın 148. maddesinde sayılan makamlardaki kişileri de anayasanın Yüce Divanı ve Yargıtay Başsavcısını görevlendiren emredici açık hükmünü görmezden gelerek soruşturmaya ve tutuklamaya başladı. Bu hukuksuzluk bütün tevil etme çabalarına rağmen çuvala sığmayacak kadar vahim ve tehlikeli. Çünkü artık anayasanın 148. maddesinde sayılmış olan, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere TBMM Başkanı, Bakanlar Kurulu'nun bütün üyeleri, Yargıtay ve Danıştay'ın başkan ve üyeleri, HSYK'nın başkan ve üyeleri ve sayılan diğer herkes özel görevli bir savcı tarafından soruşturulabilir. Özel görevli bir mahkeme tarafından tutuklanabilir hale geldi. Bu yasama yürütme ve yargının üzerinde dördüncü kuvvet olarak özel görevli savcı ve mahkeme birliğinin yerleşmesidir. Dördüncü kuvvet basın dışında bir kuvvet olursa o ülkede demokrasiden değil ancak faşizmden söz edilebilir. 5. Demokrasinin ilerisi gerisi olmaz. Az demokrasiden, çok demokrasiden söz etmek anlamsızdır. Demokrasi ya vardır ya yoktur. Bugün yaşadığımız bir demokrasi illüzyonudur. Referandumda yargıyı baştan sona şekillendiren hükümler oldu bittiye getirilip geçirildi. Açıkçası evet diyen de, hayır diyen de neye oy verdiğini anlamadı. Oysa toplumun gelecek 100-150 senesini, daha doğmamış çocukların geleceğini etkileyecek değişikliklerin ne anlama geldiğini tarafsız bir şekilde anlatmak siyasi iktidarın göreviydi. Siyasi iktidar bu sınavı geçememiştir. Referandumdan evet veya hayır çıkmasından söz etmiyorum. Siyasi iktidarın demokrasinin temel gereklerini yerine getirmediğini anlatmaya çalışıyorum. 6. Türkiye'de basın özgürlüğü kalmamıştır. Düşüncesini açıklayan onlarca gazeteci, sonu ne zaman geleceği bilinmeyen ucu açık soruşturmalarda tutuklanmıştır. Sıra savunma yapan, hak arayan avukatlara gelmiştir. Cumhuriyet tarihinde görülmedik sayıda avukat terör örgütü üyesi destekçisi olduğu iddiasıyla soruşturulmakta, yargılanmakta, tutuklanmaktadır. Gazeteler, televizyonlar, radyolar otosansür uygulamaya zorlanmaktadır. Vergi denetimleri, ceza soruşturmaları, mülki amirlerin uygulamaları basın üzerinde büyük bir baskı yaratmaktadır. Ankara ve İstanbul'dan çığlıkları duyulmayan yerel basın ya biadet ya yok ol ikilemi arasında bırakılmıştır. Basın özgürlüğünün bulunmadığı bir ülkede aslında düşünce özgürlüğü yoktur. Basın insanların düşüneceği, tartışacağı verileri sunmaz ise biz nasıl düşünebiliriz? Deniyor ki istikrar var. Düşünce özgürlüğünün olmadığı yerde istikrar olur mu hiç? Basın özgürlüğünün yok edildiği, insanların siyasi iktidarı eleştirmekten korktuğu bir ülkede kişi istikrarın olmadığını ancak işten atıldığında, aç kaldığında, sokağa düştüğünde, haksız yere tutuklandığında anlar. Anlamasını anlar da çok geç olur. Bakınız, Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığına inanmıyorsanız gazetecilere Özgürlük Platformu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen 8 uluslararası basın örgütünün yöneticisini dinleyin. Onlar söylüyor. Türkiye'de basın siyasi iktidarın baskısı altındadır diye. Amerika, Avrupa güzel şeyler söylediğinde dinlerim. Eleştirdiğinde sen kim oluyorsun derim. Olmaz. Anadolu insanı evrensel standartlarda bir demokraside yaşamaya layıktır. Hiç kimse bu hakkı bizden alamaz. 7. Demokrasinin korunması adına orduya güvenmek kadar anlamsız çelişkili bir şey olamaz. Bünyesinde demokrasi olmayan bir kuruma demokrasi emanet edilemez. Demokrasi adına darbe istemek kadar çelişkili bir düşünceyi aklı başında kimse kabul edemez. Demokrasinin koruyucusu sivil toplum ve siyasi partilerdir. Ancak sırf ezmek, yok etmek, belini kırmak düşüncesi ile orduya saldırılamaz. Dokunulmazlara dokunduk demek marifet değildir. Marifet, dokunulması gerekenlere dokunabilmektir. Bugün Türkiye'de sivil toplum susmuştur. Üniversiteler susmuş ve susturulmuştur. Basın susturulmuştur. Yargı, yüksek yargı dahil olmak üzere siyasi iktidarın etkisine açık hale getirilmiştir. Öyleyse demokrasi için, hukuk devleti için, özgürlük için, siyaset, demokratik bir çözümü el birliğiyle üretmek, ortak akla ulaşmak zorundadır. Bu noktada ilk görev Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın TBMM Başkanı'na düşmektedir. 8. Biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Umudunuzu kaybettiğiniz gün mücadeleyi bırakmanız gerekir. Her sabah yeni bir umutla kalkıyoruz. Güne heyecanla başlıyoruz. Huzurluyuz. Çünkü ülkemizin insanları için, çocuklarımızın geleceği için, başta yönetim kurulumuzun her biri can dostum olan dava arkadaşlarımızla, halka milyonları bulan özgürlüğe susamış kitlelerle birlikte mücadele ediyoruz. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Anadolu'nun her köşesine gittik. Öyle protokol gezileri değil. Biz daima halkın içindeyiz. Bazıları halka inmek derler ya, halkı tanırsanız halka inmeye değil, halkın seviyesine çıkmaya uğraşırsınız. İnsanlara değer vermeyen, insanlardan öğrenmeye açık olmayan bir kişi topluma hizmet etmeye kalkışmasın. İnsanı seven, halka hizmet etmek isteyen kişi kendisiyle birlikte çalışanlarla topluca hedefe kilitlenmek zorundadır. Hedefine kilitlenen başarır. Ekip çalışması herkesin birbirini desteklemesini gerektirir. Birbirimizi aşağı çekerek hiçbir yere varamayız. 9. Yeni anayasa çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Komisyonlarımızı aylar önce kurduk. Ancak endişemiz şu. Değişiklik isteyen siyasi partiler neyin nasıl değişmesini istediklerini bir türlü masaya koymadılar. Anayasa değişikliği bir pazarlık gibi yürütülmez. A planları, B planları olmaz. Herkesten tam bir samimiyet bekleme hakkımız var. 10. Başkanlık sistemi Türkiye açısından bir felakettir. Başkanlık sisteminin ABD dışında demokratik sonuçlar doğurduğu hiçbir ülke yoktur. ABD dışında uygulandığı bütün ülkelerde başkanlık sistemi diktatörlüklere yol açmıştır. 11. Son olarak avukatlık kanunu değişikliği gündemdeyken ve Ankara Barosu'nun bu sürece somut ve etkili katkıda bulunma gayreti, yaptığımız bütün çalışmalar ortadayken, hukuk kurultayında bir oturumun bu konuya neden ayrılmadığı bazılarınca sorulabilir. Kurultayımızın başlığı hukuk devleti ve demokrasidir. Avukatın olmadığı, avukatın ekonomik yönden bağımlı, hukuki yönden güçsüz, fiilen de etkisiz kılınmak istendiği, kadı sisteminin yeni yüzü avukatsız bir arabuluculuğunda yatıldığı, yabancı avukatlık ortaklarının serbestçe faaliyet göstermesine izin verilmesine gayret gösterildiği, avukatlık stajının Adalet Bakanlığı gözetiminde yapılması yoluyla uslu avukat modelinin yaratılmak istendiği bir süreç, hukuk devleti ve demokrasiyle ilgili değil midir? Avukatın olmadığı, sistemden dışlandığı bir hukuk devlet toplum düzeninde hukuk devleti ve demokrasi olmaz. Böyle bir yerde hakim ve savcılar cübbe giymiş bürokratlara dönüşürler. Şu halde, konusu hukuk devleti ve demokrasi olan bir kurultayın her günü, her oturumu, her konuşması aslında avukatlıkla ilgilidir. Yeter ki belirli pozisyonlarda görev yapan kişiler avukatın ve baronun işlevini bilsinler. İçlerine sindirsinler. Yeter ki avukatlığın, hukuk devletinin, demokrasinin dışında başka amaçlara hizmet etmesinler. Avukatlar da el ele versinler ve avukatlığı merkez alarak hukuk devleti ve demokrasi mücadelesinde etkili bir yürüyüşe çıkmaya karar versinler. Ankara Barosu, Uluslararası Hukuk Kurultayı'nın ülkemize ve tüm dünyadaki tüm hukukçulara faydalı olmasını diliyor, tüm katılımcılara ve dinleyicilere ve kurultayımızı yapmamızda bize büyük destek olan sponsor kuruluşlara ve Avukat Faruk Erem, Avukat Eralp Özgen, Avukat Özdemir Özok gibi efsanevi başkanların elinde yükselmiş olan Türkiye Barolar Birliği'nin kurumsal kişiliğine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2012 sonuç bildirisinden bazı bölümler. Kurucu felsefe ile çatışıp temel değerlerini ayaklar altında çiğneten, dinin istismarı veya siyasallaştırılmasının da etkisiyle ortak paydalar üzerinde uzlaşamayan toplumların her türlü provokasyona açık hale gelerek Büyük Atatürk'ün dediği gibi dahili ve harici bedhahların saldırılarına maruz kalacakları, geleceklerinin karanlık olacağı uyarısının yapıldığı kurultayda, parti disiplini adı altında lider sultasına teslim olduğu için denetleme görevini yerine getiremeyen bir meclis ile her an dinlenme paranoyası, korku ve güvensizliğin hakim olduğu, yeterince tepki gösteremeyen, temel değerler konusunda ciddi olarak ayrıştırılmaya çalışılan bir toplum, gerçeğine vurgu yapılarak, yargısız infaza dönüşmüş tutuklama uygulamaları, alenen çiğnenen basın özgürlüğü geçerli, kabul edilebilir, somut bir gerekçe açıklanmaksızın tutuklanan milletvekilleri, gazeteciler ve henüz basılmamış kitapları dahi toplatan bir zihniyet, giderek derinleşen siyasal ve toplumsal kutuplaşma ve kurumsal arası çatışma. Yasama ve yürütmenin adeta tek elde toplandığı yüksek yargının yandaşlaştırılması ve böylece dost bir yüksek yargı oluşturulması suretiyle yargıya da hakim olma çabalarının ön plana çıktığı, başta medya olmak üzere hiçbir muhalif baskı grubuna tahammül gösterilmeyen bir başbakanlık rejimi, tek adam hakimiyeti, sivil vesayet tehlikesi. Kısacası, yönetemeyen demokrasi ve adalet üretemeyen yargı, alenen eleştirilmiş ve duyulan öfke ve kaygı dikkatlere sunulmuştur. Özel görevli ağır ceza mahkemelerinin uygulamalarından duyulan endişenin, her geçen gün dalga dalga yayılarak toplum vicdanında derin yaralar açılması sonucunu doğurmasından kaynaklanan ağır travma halinin müsebbiplerinin somut verilerle açıkça eleştirildiği kurultayda özetle şu hususlar da ifade edilmiştir. Tutukluluk cezaya dönüşmüştür. Masumiyet karinesi uygulamada adeta yok sayılmaktadır. Hukuka aykırı olarak elde edilen delillerle insanlar suçlanmaktadır. Araştırmacı gazetecilik kisvesi altında kişilere, kişiliklere saldırı var. İspatlanmamış suçlamalar ve tutuklamalar var. Kişilerin aşağılanması, karalanması var. Kanunsuz dinlemeler var. Duruşmalarda kendi aralarındaki konuşmaları mahkeme kararı ile alenen ve yasa dışı olarak kayda alınan avukatlar var. Gizli tanık var. Kevgire dönmüş soruşturmanın gizliliği kuralı var. Gizlilik kararları ve gizli tanıklar nedeniyle karanlıkta yön bulmaya çalışan savunma kurumu var. Sadece savunma yaptığı için kendini sanık durumunda bulan avukatlar, 16 celseye varacak şekilde duruşmalardan yasaklanan avukatlar, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş sayıda tutuklu avukat var. Savunma mesleğinin tümden yok edilmesi girişimleri var. Sadece yasalar tarafından değil, siyasi otorite tarafından da tarif edilen suç kavramı var. Bireye tanınan özgürlük alanına ağır saldırılar var. İfadesinden korkulan bir ifade özgürlüğü var. Özel hayatlara ilişkin henüz çıkmamış kasetleri önceden bilip müjdeleyenler var. Yeni oluşturulan HSYK ve onun ürünü, belki de dünyada örneği olmadık şekilde Yargıtay'da kullanılan 160 blok oy var. Danıştay'da kullanılan 79 blok oy var. Şimdi de gündemde Türkiye'nin geleceğinde önemli ancak ne yazık ki olumsuz rol oynamaya namzet. Arabuluculuk yasası bir tür modern kadılık. Devlet sırrı yasası, terörün finansmanı yasası var. Özgürlüğün güvencesi olması gereken hakimlerimize, savcılarımıza karşı güvence arayışı var. Siyasallaşarak ruhunu kaybettiği iddia edilen bir yargı var. Ayaklarda pranga olarak değerlendirme talihsizliğine muhatap kılınan bir yargı var. Suçlamaların ve gerekçelerin şablon olanı var. Gizliliği kaybolmuş özel hayatlar var. Yitirilmiş haberleşme özgürlüğü var. Unutulmuş adil yargılanma hakkı kavramı ve uygulaması var. Uygulamalarla lekelenen lekelenmeme hakkı var. Tehlikeler saçabilen bir hak arama pratiği var. Sabaha karşı basılan evler, masum protesto gösterilerinde bile yerlerde sürüklenen, coplanan, gözlerine biber gazı sıkılan öğrenciler var. Kısacası kontrol edilemeyen, denetlenemeyen, frenlenemeyen bir siyasi otorite var. 10. ayrımın sonu. Sayfa 116.